Ayrım 53.
İrtica ve faşizme karşı aralıksız ve sistemli bir mücadele yürütmek. Sosyalist bir cemiyete geçiş şartlarının gelişmesini hızlandırmak. Parti 6 ay faaliyette bulundu. 16 Aralık 1946 tarihinde sıkı yönetim komutanlığı tarafından Türkiye Sosyalist Partisi ile birlikte kapatıldı. Üyeleri ve yöneticileri arasında geniş bir tutuklama yapıldı. Bir iddiaya göre Doktor Şefik Hüsnü'nün bu parti girişimi ve sonrasında yapılan tutuklamalar nedeniyle TKP içinde eski etkinliğini kaybettiği, yerine Zeki Başdamar'ın öne çıktığı ileri sürülmektedir. D. Demokrat Parti'nin doğuşu ve gelişimi. 1944'ten itibaren demokrasi kavramı da tartışılmaya başlandı. Bu tartışma sırasında en kesin tavrı Sertel'lerin Tan gazetesi aldı. Tan gazetesinde yayımlanan demokrasi doğrultusundaki ilginç başyazı ve yorumlardan bazılarına şöyle bir göz atalım. Millet meclisi, milletin bir zümresi, bir nüvesi, bir hülasasıdır. Fakat millet meclisi kuvvetini halktan ve efkar-ı umumiyeden alır. Meclisin kürsüsü milletin kürsüsüdür. Mecliste cereyan eden müzakerelerin matbuata aynen aksetmesi ve efkar-ı umumiyeye verilmesi icap eder. Matbuat, meclisteki konuşmaları halka olduğu gibi bildirmek hakkını kullanabilmelidir. Tan'da daha önce 16 Mayıs 1944'te yayımlanan Muhtar Seçimi Niçin Muvaffak Olmadı başlıklı başyazıda da Zekeriya Sertel şu yargıların altını çizmekteydi. Halk, en mukaddes siyasi hakkını teşkil eden reyini kullanmaya alışmamıştır. Halkımızın siyasi terbiyesini inkişaf ettirmek için çok az şey yapılmıştır. Bu basit tecrübe, demokrasi usullerine henüz vakıf olmadığımızı, halkın reyine fazla ehemmiyet vermediğimizi, seçim propagandasının ne olduğunu bilmediğimizi ve halkın da siyasi terbiyesinin olgunlaşmamış bulunduğunu göstermiştir. Halk hakimiyeti, halkın reyini serbest kullanmasıyla temin edilir. 30 Haziran 1944'te Refik Halit Karay'ın yazısında ise şu satırları görmekteyiz. Bu seferki harbi bir veya birkaç devlet manzumesi değil, bir politika prensibi kazanmaktadır. Demokrasi, dikkat ediniz, epeyce zamandır ne faşist devlet ne de faşist rical doğuyor. Aksine azalıp tükeniyor. Bu kısırlık, faşizmin çöküşüne sağlam bir işarettir. Türemeyen, üremez. Bu arada Tevfik Rüştü Aras'ın Daha Açık Söyleyeceğim başlıklı yazısı, Türk-Sovyet dostluğunu vurgulayarak demokrasi tanımı ve tartışmalarına yeni bir boyut kazandırmıştır. 13 Haziran 1945'te Görüşler Sütunu'nda Sabiha Sertel, Demokrasi Oyunu başlıklı önemli bir yazı yayımladı. Bu yazıda şunları söylüyordu. Necmettin Sadak, kim kime oyun yapıyor sualini sorarken bir elini vicdanına koysun, kulağını bir inilti halindeki halkın sesine versin. O zaman işiteceği ses bir kurtuluş iştiyakından başka bir şey değildir. Sefaletten, pahalılıktan, vurguncudan, ihmalden, hastalıktan, ızdıraptan ve hürriyetsizlikten kurtulur. Bu inilti karşısında satıhta yapılacak her iş bir oyun ve numaradır. Kim kime karşı ne yaparsa yapsın. 20 Haziran 1945'te Zekeriya Sertel, Demokrasi Modası başlıklı makalesinde totaliter rejimler memleketlerinde demokrasiyi kurma vazifesini de üzerlerine aldılar diyerek, o güne kadar tek parti yönetimine karşı ileri sürülen eleştirilerin, buna hücum da denilebilir, en ağırını yapmıştır. Türkiye'de demokrasi konusunda şefin direktifleri 19 Mayıs 1945 nutkunda tüm boyutları ile ortaya çıkmıştır. Bu konuşmasında milli şef İsmet İnönü, memleketin siyaset ve fikir hayatında demokrasi prensipleri daha geniş ölçüde hüküm sürecektir diyerek yeni dönemi açmıştır. Faşizmin yenilgisinden sonra demokrasinin ne çeşit bir demokrasi olacağı konusu gündeme gelmiştir. O güne dek faşizme karşı demokrasi cephesini taviz vermeksizin savunan Ahmet Emin Yalman, H. Cahit Yalçın ve Serteller bu konuda anlaşamayarak kendi aralarında tartışmayı sürdürmüşlerdir. Serteller yukarıdaki alıntıdan da anlaşılacağı gibi soyut bir demokrasiden çok yığınların katılımını gerçekleştirebilecek bir demokrasi anlayışını temsil ediyorlardı. Hüseyin Cahit Yalçın ise açık bir biçimde İngiltere ve ABD'nin başını çektiği soyut içerikli bir demokrasiyi tercih etmekteydi. Örneğin Sabiha Sertel Tan gazetesindeki görüşler sütununda "Lonca hürriyeti istemiyoruz, San Francisco'da her insan için anayasaya getirilen hürriyeti istiyoruz" derken ya da "Milletler hürriyetten korkmaz, bunlar korkanlar, bu hürriyeti bugüne kadar inhisarı altına alanlardır. Disiplinli hürriyet faşizmin icabıdır" görüşünü savunurken, H. Cahit Yalçın bilinen polemikçi üslubuyla Sertellere akıl almaz suçlamalar yöneltiyordu. 1945 yılındaki dış gelişmeler, Soğuk Savaş'ın ilk tohumlarının atılması ve bunun gibi olaylar Türkiye'nin ne tip bir demokrasi tanımı içerisinde kalacağını belirlemişti. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ilk muhalefet 1945 yılı bütçe tartışmaları sırasında ortaya çıktı. Başta Celal Bayar olmak üzere Feridun Fikri Düşünsel, Adnan Menderes, Hikmet Bayur, Emin Sazak bu görüşmeler sırasında hükümetin başta ekonomi politikası olmak üzere birçok kararlarını eleştirdiler. Özellikle Celal Bayar'ın bütçe eleştirisi basında da geniş yankılar uyandırdı. Mecliste çekirdekleşmeye başlayan muhalefetin bir başka çıkışını da Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'nun ünlü 17. ve 21. maddelerinin tartışması sırasında görmekteyiz. 17. maddenin tartışılması sırasında gene Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Emin Sazak'tan oluşan muhalefet teklif edilen yasayı faşist bir uygulama olarak niteleyecek kadar sert hücumlarda bulunmuşlardır. Bu iki yasanın tartışılması sırasında gelecekteki ana muhalefet partisinin de kimlerden oluşacağı iyice belli olmuştu. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'nun çıktığı günlerde Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü sonraları dörtlü takrir olarak ün salacak olan bir önergeyi CHP grubuna verdiler. Bu önergede dört milletvekili, milli hakimiyetin tek tecelli yeri olan Büyük Millet Meclisi'nde hakiki bir murakabenin sağlanmasına, demokratik müesseselerin serbestçe doğup yaşamasına engel olan ve anayasanın halkçı ruhunu tagyid eden bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını ve parti tüzüğünde de yine bu maksatların icap ettirdiği tadillerin hemen icrasını istiyorlardı. Gruptaki sert tartışmalardan sonra önerge verenlerin dışındaki milletvekillerince reddedildi. Önergenin reddedilmesinden sonra Adnan Menderes ve Fuat Köprülü, Vatan Gazetesi'nde ölçüsü o günlere göre çok sert olan bir muhalefet çizgisini izleyen yazılar yazmaya başladılar. Bu yazılardan ötürü parti divanı 21 Eylül 1945'te bu iki milletvekilini partiden ihraç etti. Refik Koraltan da bu arkadaşlarını savunan bir yazı yazdığı için aynı akıbete uğradı. Celal Bayar ise önce milletvekilliğinden sonra da partiden istifa etti. Böylece Demokrat Parti'nin dört kurucusunun CHP ile ilişkisi kalmamış oluyordu. Celal Bayar, 1 Aralık 1945'te basına verdiği demeçte arkadaşlarıyla yeni bir parti kurma girişiminde bulunacaklarını resmen açıkladı. Bu açıklamayı izleyen birkaç gün içerisinde ise Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Celal Bayar'ı Çankaya Köşkü'ne çağırarak birlikte yemek yedi. İki lider politikacının bu yemekte önemli noktalarda anlaştıklarını kabul etmek gerekir. Bu noktaları temel hatlarıyla şöyle sıralayabiliriz. Savaş sonrası dünyada Türkiye'nin yalnız kalmaması için çok partili bir yaşama geçmesi kaçınılmazdır. Ne var ki daha önceki olumsuz deneyimler bu konuda dikkatli olmayı gerektirmektedir. Dikkat edilecek noktalardan birincisi Atatürk'ün koyduğu cumhuriyet ilkelerinden taviz vermemek, ünlü deyimiyle irticaya kaçmamaktır. Dış politika açısından polemiklere girilmemelidir. CHP iktidarı yeni kurulacak partiye engeller çıkartmamalıdır. Böylece İsmet İnönü Türkiye açısından çok önemli sonuçlar vermesi beklenen bir demokrasi devresine kontrollü bir muhalefetle girmeyi planladığını sergilemiş oluyordu. Kuşkusuz burada kullandığımız kontrol sözü doğrudan CHP'nin güdümünde bir denetim anlamında olmayıp belirli ilkelerin sınırladığı bir alanda oynama biçiminde algılanması gereken bir denetimdir. Nitekim bu konuşmanın hemen arkasından 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti resmen kuruldu. O günlerde kamuoyu tarafından hem tereddütle, serbest fırka deneyiminden ötürü, hem de iştiyakla karşılanan bu partinin asıl maddi desteğini kent burjuvazisiyle büyük toprak sahiplerinden derleyeceği de daha ilk basın konuşmalarından ortaya çıktı. Zaten partinin kurucuları arasında kent burjuvazisinin sonsuz güvenine sahip olan Celal Bayar ile büyük toprak sahiplerinin temsilcisi Adnan Menderes bulunmaktaydı. Parti örgütü hazırlanan tüzüğe göre merkezde 3 organdan oluşacaktı. Genel Başkan, Genel İdare Kurulu ve Merkez Haysiyet Divanı. Bu kurullar 2 yılda bir toplanacak olan genel kurulca seçilecekti. Öte yandan yurt çapındaki örgüt ise 4 aşamalıydı. İl, ilçe, bucak ve ocak örgütleri. Bunların 3 ile 7 kişi arasında değişen yönetim kurulları vardı. Haysiyet Divanı ise yalnız il örgütünde bulunmaktaydı. Bu arada tüzüğün dikkati çeken en önemli maddesi, milletvekili adaylarının bütününün genel idare kurulu tarafından seçileceğine dair hükümdü. Bu, partide sıkı bir disiplinin daha kuruluştan itibaren kurulmak istendiğini göstermektedir. Parti programını simgeleyen iki ilke ise liberalizm ve demokrasidir. Zaten bu iki kavram iç içe birbirinden ayrılmayan kavramlardır. Liberalizm derken hem toplumsal yaşam açısından hem de ekonomi açısından bu ilke savunuluyordu. Devletçiliğe karşı mülkiyetin temel alındığı bir özel girişimcilik ruhunun sonuna kadar arkalanacağı program maddelerinden anlaşılmaktaydı. Öte yandan ekonomi açısından ilgi çeken bir nokta da ülke kalkınmasının tarıma dayanacağı yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın yetersizliğini partinin yöneticilerine anlatmak hiçbir zaman mümkün olmamıştır. Demokrasi yaklaşımı ise bilinen soyut bir özgürlük kavramı çevresinde oluşturulmuştu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi ve Ana Sözleşmesince kabul edilen birçok temel hak ve özgürlük sayılıyordu. Ne var ki bunların uygulanması, tanımı konusunda yeterince bir açıklık yoktu. Ama o günlerin potansiyel toplumsal muhalefetinin bu noktadaki eksiklikleri görecek hali de yoktu. Nitekim partinin kuruluşunu izleyen kuşkulu günler geçtikten sonra büyük yığınların Demokrat Parti'yi desteklediği ortaya çıktı. İşte bu sıralarda parti örgütü daha tamamlanmadan CHP'nin egemen olduğu meclis tek dereceli seçim yasasını ve seçimlerin 21 Temmuz 1946'da yapılmasını kabul ederek kendini feshetti. Başlangıçta bu, Demokrat Parti için sarsıcı bir etki yarattı. Çünkü örgütlenme gereken düzeye erişmeden seçimlerin yapılması onun aleyhine olacaktı. Parti içerisinde ve basında bu seçimlere girilip girilmemesi uzun uzun tartışıldı. Sonuçta bir yerde partinin yasal anlamda kamuoyuna mal edilebilmesi için seçimlere girilmesine karar verildi. 1946 seçimleri, İkinci Meşrutiyet döneminin ünlü 1912 seçimleri kadar çok tartışılan, dürüstlüğünden kuşku duyulan bir seçim olmuştur. Seçim yasasının istenilen güvenceleri sağlamaması, özellikle Anadolu'da iktidar partisinin birçok hileler yapmasına yol açmıştır. Bunların boyutu ise iktidarın bağnaz tutumunu sürdürmesinden ötürü ortaya çıkmamış, böylece 1946 seçimleri CHP açısından bir galebeden çok bir yenilginin ezikliğini getirmiştir. Demokrat Parti ise bu durumun yarattığı uygun koşullardan yararlanmasını bilmiştir. Seçimlerdeki baskı ve hileler Demokrat Parti'nin muhalefetinin sertleşmesine neden oldu. Bu sertleşme açısından Demokrat Parti'nin seçim kampanyası boyunca yüksek desteğini gördüğü toplumsal muhalefetin kendisine verdiği cesaretin de bir neden rolü oynadığını söyleyebiliriz. Çünkü büyük yığınlar verdikleri oyun gerçek sahipleri tarafından savunulmasını istiyorlardı. Özellikle parlamento dışındaki muhalefetin dozu Demokrat Parti'yi tutan basın organları aracılığıyla artmıştı. Bu durum iktidarı rahatsız ediyordu. Nitekim merkezi otoritenin tavizsiz kullanılmasından yana olan CHP'nin eski kurmaylarından Başbakan Recep Peker, basını daha yakından denetleyebilmek amacıyla basın kanununu değiştirme girişiminde bulundu. Bu yasanın görüşülmesi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hırçın tartışmalara şahit olundu. Recep Peker tasarısını savunurken bugün de sık sık duyduğumuz devletin insanın bildiği en yüksek örgütlenme biçimi olduğu, devletin anarşiye karşı savunulması gerektiği, yalan, insan, haysiyet ve onuruna saldıran yazıların basın özgürlüğü şemsiyesi altına alınamayacağı, herkesin gazete çıkaramayacağı, gazete çıkarma hakkının da asgari bazı koşullara bağlanması gerektiği gibi görüşlerin arkasına sığınıyordu. Adnan Menderes yaptığı eleştiride, "Açık hakikat şudur ki vatandaş hürriyetine saygı göstermek, millet ve devlet menfaatlerine hadim olmak gibi tedbirler altında hükümete muhalefet etmekte olan gazeteler dize getirilmek istenmektedir." diyerek tasarının arkasındaki amacı sergiliyordu. Ne ki o günlerde parlamento içerisindeki muhalefet sayıca bu yasayı engellemeye yetmeyecek düzeydeydi. Basın yasası değişikliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülürken 7 Eylül'de Türk parasının değeri düşürüldü. Bu karar Cumhuriyet döneminin ilk büyük ölçekli devalüasyonuydu. Bu olayın ardından bazı maddelerin fiyatlarına yapılan zamlarla zaten yoksulluk sınırı içerisinde yaşayan işçi, memur ve bunun gibi dar ve düşük gelirliler daha da zor duruma düştüler. Bunların temelini oluşturduğu şikayetler arttıkça arttı. Bu karar Demokrat Parti'ye bulunmaz bir fırsat yaratmıştı. Ekonomik eleştiriler her yandan hükümeti kuşatıyordu. Bu durum iktidarı daha da sinirli yapmaktaydı. Bu arada bazı gazeteler ve sol muhalefet partileri bir anlamda DP'ye gözdağı vermek amacının da etkisiyle kapatıldı. Hükümet soğuk savaşın koşulları arkasına sığınarak yapay dış tehlikeleri kullanmaya, muhalefeti bunlara hizmet etmekle suçlamaya başladı. Bu tip suçlama o günden bu yana ülkemizdeki iktidarların kullandığı bir yöntem olarak dikkati çekmektedir. Ekonomik koşulların zorlaması 1947 bütçe eleştirilerinin sertleşmesine de neden oldu. Bu görüşmeler sırasında Başbakan Recep Peker yapılan eleştirilerin psikopat bir ruhun ifadesi olduğunu söyleyince kıyamet koptu. Demokrat Parti milletvekilleri toplu bir biçimde meclisi terk ettiler. Böylece Türkiye'de yankıları büyük olan bir boykot hareketi başlamış oluyordu. Bunalım 9 gün sürdü. Cumhurbaşkanı İnönü, Celal Bayar'ı davet edip onunla konuştu. Demokrat Parti'ye bu gibi durumların tekrarlanmayacağına dair güvence verildi ve 27 Aralık'ta Demokrat Parti grubu meclise girdi. Demokrat Parti'nin kuruluşunun ilk yıl dönümüne rastlayan 7 Ocak 1947'de ilk büyük kurultay toplandı. Bu kurultay Türkiye'de demokratik gösterilerin ilki olarak tarihe geçmeye layık bir toplantı oldu. Kongre boyunca hiçbir delegenin konuşması kısıtlanmadı. Herkes yılların verdiği hasretle demokrasi adına aklına geleni söyledi. Ne ki iyi bir gözlemcinin hemen fark edebileceği bir özellik, konuşulanların sadece soyut demokrasi ve özgürlük şarkılarından ibaret olduğu noktası tüm kurultaya egemendi. Adeta Temmuz 1908 günleri geri gelmişti. O günlerdeki gibi her kürsüye çıkan sadece hürriyetin ne derece kıymetli ve her şeye kadir bir şey olduğunu dile getiriyordu. Türk demokrasisi açısından bu acı bir gözlemdi. Çünkü her şeyden önce özgürlük anlayışı ve demokrasi kavramı yönünden 30 yıl öncesine oranla fazla bir yol alınmadığını ortaya koyuyordu. Nitekim kurultay sonunda bir karar sureti niteliğinde kabul edilen hürriyet misakı da içeriği itibariyle özgürlüklere yönelik soyut bir özlemler paketinden başka bir şey değildi. Fakat bütün bunlara karşın Türkiye'de ilk defa bir muhalefet partisi bir yıl sonra daha güçlenmiş ve yığınlara mal olmuş biçimde kurultayını yapıyordu. Galiba o günün koşulları içerisinde önemli olan da buydu. Kurultayın aldığı kararlar, özellikle hürriyet misakı, iktidar basınının ve yetkililerinin tekrar muhalefete saldırması sonucunu doğurdu. İktidar-muhalefet ilişkileri o günlerin pek moda deyişiyle bahar havasından çıktı. Bunun üzerine 7 Haziran'dan itibaren Bayar'la İnönü arasında bir ayı aşan bir mülakat dizisi başladı. Bunların bazısına Recep Peker de katılmıştı. Fakat Celal Bayar'la İnönü arasındaki iyi niyetli diyaloglara rağmen hükümetin başkanı sertlik politikasını terk etmekten yana gözükmüyordu. Bunun üzerine İnönü Peker'i feda etmeye karar verdi. Onun karşı çıkacağını bile bile ünlü 12 Temmuz beyannamesini yayınladı. Bu beyannamenin özü, partilerin Türk demokrasisinin vazgeçilmez unsurları olduğunun kabulü biçiminde özetlenebilir. Böylece iktidar, muhalefetin varlığına tahammül etmeyi, onunla bir arada yaşamayı kabul ediyordu. Bu arada İnönü, Cumhurbaşkanı olarak çıktığı bir geziye Demokrat Parti milletvekillerinden birinin de gelmesini istedi. Nuri Özsan'ın katıldığı bu gezide İnönü, partiler arasındaki iyi ilişkilerin gerekliliği temasını hemen her konuşmasında işledi. Gittiği yerlerde Demokrat Parti il merkezlerini de ziyaret etti. Böylece bir yılı aşkın bir savaşımdan sonra artık Demokrat Parti iktidar tarafından tahammül edilen bir muhalefet olarak güçleniyordu. Kuşkusuz bu güçlenmenin getirdiği bazı sakıncalar da vardı. Demokrat Parti'nin kendi içerisinde bu yaşamayı güdümlü demokrasiye geçiş olarak niteleyen ve Bayar'ı suçlayan bir grup çıktı. Bu grup sonradan muhalefetini daha da güçlendirdi ve partiden ya ihraç edildiler ya da istifa ederek yeni bir parti oluşturdular. Böylece uzun sayılamayacak bir dönem içerisinde Demokrat Parti parti grubu önemli bir darbe ile karşılaşarak hemen hemen iki eşit parçaya bölünüyordu. Yeni kurulan Millet Partisi'ne Mareşal Fevzi Çakmak da geçmişti. Görüldüğü gibi 12 Temmuz beyannamesi bir yandan başta Recep Peker olmak üzere CHP'de sertlikten yana olanları etkisiz hale getirirken buna benzer bir etkiyi de Demokrat Parti içerisinde yapıyordu. Fakat partinin ikiye çatlaması ve kendisinden daha sert bir çizgi izleyen yeni bir muhalefet partisini doğurmasına karşı Bayar ve arkadaşları kısa sürede yurt satındaki yaygın toplumsal muhalefetin kendilerinden yana olduğunu tespit ettiler. Hasan Saka hükümetinin icraatının eleştirisi süresince bu desteği daima arkalarında hissettiler. Saka'nın istifasından sonra başbakanlığa atanan Şemsettin Günaltay, güvenoyu aldığı gün yaptığı konuşmada, "Bir tarihçi sıfatıyla sizi temin ederim ki bu milletin istikbali için yegane çare sağlam esaslara müstenit bir demokrasinin kurulması ve işlemesidir." diyerek bir anlamda Demokrat Parti'ye güvence verirken, diğer yandan da yapılacak olan seçim yasasının genel niteliklerinin sınırlarını çiziyordu. Artık seçime yaklaşılmaktaydı. Seçim yasası bütün yasaların üstünde bir öneme sahip olmuştu.